bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kılıç Yarası Gibi, Ahmet Altan, Can Yayınları, 30. Baskı, 1998. Okuyan İsmail Emre Ülker. Kısa sürede çok ses getiren Kılıç Yarası Gibi, Ahmet Altan'ın romancılığında farklı bir aşama, tarihe değişik bir bakış açısıyla bakan, onun insan yüzünü gören bir çalışma. Klasik romanın yeniden doğuşu diyebileceğimiz Kılıç Yarası Gibi, insanı, insan ilişkilerini, duygularını ve aşkı derinlemesine işleyen yoğun içerikli bir roman. 19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Osmanlı Bankası'nı basmaları ve romanın baş kişilerinden Şeyh Efendi'nin düğünüyle başlayan roman örgüsü, 20. yüzyıl başındaki Osmanlı döneminin tarihini, tarihsel kişilerini, siyasal ve askeri gelişmelerini fon alarak bir yandan Şeyh Efendi'nin, öte yandan saray erkanından Reşit Paşa'nın ailesinin alabildiğine renkli ve gizemli bir biçimde birbirine bağlı yaşamlarını izliyor, roman boyunca titizlikle örülmüş bir dantel gibi işliyor. Bu romanı benzersiz kılan, kendi dilini yaratmış olması yanında, yakın tarihimizin gölgede kalmış pek çok olayına ışık tutarken, kurmacayı müthiş bir ustalıkla gerçeklerle yoğurmuş olması. Kılıç Yarası Gibi, okura, çoktandır özlediğim, okumak istediğim roman dedirtecek türden bir çalışma. İnanıyoruz ki yalnız Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında da hak ettiği yeri bulacak. Bütün o eski ve unutulmuş eşyalar, kesme kristalden hokka takımı, sülüs yazıların ölmekte olan canlılar gibi üstünde kıvrandığı sararmış kağıtlar, yer yer çatlamış deri koltuk, duvara dayalı bir teli kopuk tambur, çekmeceleri kaybolmuş ceviz masa, çatlak bir porselen tabağın içinde duran sabundan yapılmış boyaları dökük meyveler, ortasından geçen ince demir çubuğu paslı, bir yanı göçmüş teneke atlas, duvara yan yana asılmış gümüş kılıçla fil dişi baston, odanın bir köşesine yığılmış eski dergiler, maroken ciltli kitaplar, bütün bunlar, bütün oda, bütün ev, hatta belki bütün kent toz içindeydi. İncecik bir toz, her şeyin üstüne yayılmış, içine sinmiş, eskitip öldürmüştü. Kendisine bütün anlatılanları hatırlıyordu. Hiçbirini atlamadan hepsini teker teker hafızasına yerleştirmişti. Her birinin anlattığı öbüründen değişikti. Kristal hokka takımı bazılarının anlattığına göre Şeyh Efendi'nin sünnetinde gelmiş, bazılarının söylediğine göre ise Ragıp Paşa'ya düğün armağanı getirilmişti. Duvardaki fil dişi baston bazılarına göre Reşit Paşa'nındı, bazılarına göre ise Hikmet Bey Selanik'te bir eskiciden almıştı. Bu kentin, bu evin, bu odanın, bu eşyaların tarihi, her anlatana göre değişiyor, her seferinde bir başka hikayenin, bir başka mevsimin, bir başka zamanın sahibi oluyor ve her seferinde tarihini kaybedip biraz daha yokluğa gömülüyordu. Her şeyi hatırlıyordu ama ölülerle ne zaman konuşmaya başladığını kestiremiyordu. Bu eve geldikten sonra mı konuşmaya başlamıştı, yoksa konuştuğu ölüler mi onu bu eve getirmişlerdi? Zamanın billur küresi belirsiz bir anda çatlayarak, o kürenin dışında kalan ölülerle içinde kalan canlıların birbirine karışmasına neden olmuştu. İlk başlarda incecik bir çizgiye benzeyen çatlak, kendi içinden yürüyerek kalınlaşıp bütün küreyi parçalamak için dağılırken, Osman'da ölümle hayatın, akılla deliliğin iç içe geçtiği ve küre iyice parçalanıp yok oluncaya kadar sürecek olan netameli yolculuğuna çıkmıştı. Ona anlatıyorlardı. Şehirlerden, saraylardan, köşklerden, yalılardan, tekkelerden, savaşlardan, çatışmalardan, cinayetlerden, aşklardan, kıskançlıklardan, öfkelerden, ihanetlerden, dostluklardan, insanlık hallerinden bahsediyorlardı ve hikayeleri Şeyh Efendi'nin düğününün yapıldığı o tuhaf günden başlıyordu. Tüylü bir hayvan gibi kabaran gökyüzünün derinliklerinde kükürt sarısı bulutlar kaynaşıyordu. Tekkenin yanındaki mezarlığın kıyısına kadar uzanan Haliç, şehrin içinden sızan ölüm kokusunu emerek şişmiş, Eyüp sırtlarındaki servi ağaçları kararmıştı. Bir zamanlar kalın kabuklarının üstüne dikilmiş mumların alevlerini titreterek yürüyen iri kaplumbağaların yarıştığı Sadabat, yosunlu çamur yığınları halinde kayıyordu Halice doğru. düğün için hiç de uygun bir gün değildi. Şehirde Ermeni komitacılarla Müslüman ahali arasında patlak veren çarpışmalar yer yer kesilerek 3 günden beri sürüyordu. Askerler kışlalarına çekilmişler, sokakları silahlı sivillere bırakmışlardı. Galata civarından silah sesleri geliyordu. Ermeniler Osmanlı bankasını basmış diyorlardı. Şeyh Yusuf Efendi gözleri her zamanki gibi kısık, mezarların arasından Halic'e bakarak birazdan gelecek düğün alayını bekliyordu. Gelini ilk kez dün görmüş, gümrük müdürü Tevfik Bey'in 17 yaşındaki kızının güzelliğiyle ilgili efsanenin doğru olduğuna bizzat şahit olmuştu. Loş bir odada ancak 2 dakika yalnız bırakılmışlar, bu arada Mehpare Hanım peçesini açıp yüzünü göstermişti. Geleneklere uygun olarak alnına, iki yanağının çukurlarına ve çenesine 4 pırlanta yapıştırılmış olan gelinin bal rengi gözleri iri ve ışıklıydı. Kaygan 2 hayvan gibi parlıyordu pırlantaların arasında. Şeyh Efendi korkmuştu. Bu kadar güzellik uğursuzluktu. Düğün sabahı sıkıntılı uyanmıştı. Yeni gelinle zifaf odasına girmek için duyduğu o korkunç istek, baştan aşağı siyah cübbenin altına gizlenen o günahkar arzu, gelinin gözlerindeki uğursuzluğu ve çekiciliği daha da arttırıyordu. Her yerde işaretleri görüyordu. Yemyeşil kesilen gökyüzü, ölüm ve barut kokusu, köpek leşi gibi şişen Haliç, her biri ayrı ayrı bu düğünden vazgeçilmesi için gerekli işareti veriyordu. Sabahleyin erkenden sarayın adamları tekkenin kapısına gelerek, Padişah Hazretlerinin selamıyla birlikte saray ağıllarındaki en iri kurbanlık koçu da armağan getirmişlerdi. Boynuzları altın yaldızlarla bezenmiş, boynuna gümüş çıngırakla birlikte mavi bir nazar boncuğu takılmış, beyaz kıvırcık tüyleri yıkanıp misklerle ovulmuş olan koç, tekkenin bahçesine girdikten sonra durup gökyüzüne bakmış, sonra kendi kendine tekkenin arka tarafına geçip kurban kesimi için daha önceden hazırlanmış taş oluğun yanına yatıp, başını oluğa dayayarak kesilmeyi beklemeye başlamıştı. Koçun kendiliğinden kurban taşına yatmasını müritler, maşallah maşallah sesleri ve dualarla karşılayıp Şeyh Efendi'nin büyüklüğüne bir kez daha iman ettikleri halde Şeyh Efendi bunda da bir uğursuzluk bulmuştu. Bahçede sıra sıra kaynayan çorba kazanlarının siyahlığından, kazanları ısıtmak için yakılan ateşlerden tüten odun kokusundan, müritlerin telaşlı koşuşturmasından şeyhin yüreğine bir huzursuzluk sızıyor, bu düğünle ilgili her hazırlık ona içindeki karşı konulmaz isteği hatırlattığı için onu utandırıp korkutuyordu. Müritler koyunun boynunu 3 kere okşayıp bir ağızdan tekbir getirdikten sonra tekkenin eskilerinden kasap baba, bıçağı hayvanın şah damarına vurmuş, hayvanın kanı minare boyu fışkırmış, anlatılanlara göre gökten yağmur gibi yağan kan bütün müritleri al kana bulamış, yalnızca şeyhe bir damla bile kan sıçramamıştı. Avluya döşenmiş malta taşları kıpkırmızı kana kesmiş, birden bastıran yağmur bahçedeki kanları yıkayıp geçmişti. Şeyhin kenarında gelin kayığını beklediği mezarlıkta tekkenin eski şeyhleri yatıyordu. Mezarlar bakımlı ve düzgündü. Sarmaşık gülleri dikilmişti taşların arasına. Her mezar taşı büyük bir kavuk biçimindeydi. Çok uzun yıllar sonra tekke kapatılıp bina çökmeye başlayınca mezarlık da bakımsız kalmış, aralarına Şeyh Efendi'nin de katıldığı ölülerin mezar taşları devrilmiş, bir kısmı çalınıp satılmış, mezarlar çiğnenmiş, mezarlık çalınmamış birkaç mezar taşının da çarpılıp devrildiği bir mezbeleliğe dönmüştü. Alt kattaki mutfağının bir kısmıyla, üst kattaki 2 odası sağlam kalmış eski tekkeye ise Osman'ın babasının kör süt annesiyle oğlu yerleşmişlerdi. Tekkenin damı uçmuş, merdiven trabzanları yıkılmış, basamaklar göçmüştü. Kör kadın alt kattaki mutfaktan üst kattaki odaya kadar gerilen bir ipe tutuna tutuna odadan mutfağa, mutfaktan odaya, yıkık duvarların, çökmüş pervazların, kırılmış camların, harabenin içinde uğulduyarak dolaşan rüzgarların arasından geçerek gidip gelirdi. Süt annenin serseri oğlu, mezarlığı bir sinemacıya kiralayınca, mezarlığın çevresine bir çit çekip, bir beyaz perde koyarak açık hava sineması yapmışlar, açık saçık filmler oynatmaya başlamışlardı. Gelenler tahta iskemlelere otururlar, çok kalabalık olduğunda da bazıları şeyhlerin çarpılmış mezar taşlarının üzerine ilişip, kadınlarla erkeklerin perdedeki iniltili sevişmelerini seyrederlerdi. Bir keresinde süt annenin oğlu, Osman'ı da getirmiş, Osman hangi şeyhe ait olduğunu bilmediği bir mezar taşının üstüne oturup, koca memeli bir kadının sevişmesini seyretmişti ve Şeyh Efendi'nin beklediği çifte kürekli kara ahşaptan gelin kayığı o günden sonra hep o koca memeli kadının memelerinin arasından tozlar içinde gelir olmuştu. O kara ahşaptan gelin kayığından inen Mehpare Hanım sırmalarla bezeli bir üç etek, altına da incilerle işlenmiş bir şalvar giymişti. Ayaklarında beyaz güderiden gümüş nakışlı ayakkabılar vardı. Minik altın pullarla süslenmiş tül gömleği şalvarının içine sokulmuş, beline incecik altın zincirlerden saç bağı biçiminde örülmüş kalın bir kemer bağlanmıştı. Başına gül biçiminde elmas bir taç, kulağına salkım küpeler, boynuna akarsu denilen elmastan bir gerdanlık takılmıştı. Saçları kulak hizasında perçemler halinde kesilmiş, arkasındaki saçları parmak kalınlığında altın tellerle örülüp bu örgüler birbirlerine elmaslı bağlarla bağlanmıştı. Üzerine gümüş teller sarkıtılmış, al bürümcükten bir gelin duvağı örtülmüştü yüzüne. Kayıktan inince düğünden iki ay sonra ölecek olan gümrük müdürü Tevfik Bey, kızına elini öptürüp beline bir şal kuşağı bağlamış, bir gümüş kılıcın üzerinden atlatıp, ''Dedelerin gibi bu kılıcı iyi kullanacak evlat ve ahfat yetiştir.'' demişti. Müritler gelin karaya çıkarken Halice giren bir yunus sürüsünün suların içinden sıçrayarak yüzdüklerini görmüşlerdi. Gelin alayı iki sıra halinde başları önde bahçeye dizilmiş müritlerin arasından geçip tekkeye girmişti. Gelin geçerken kara kazanların altındaki ateşler birden harlanmış, parmakları kınalı rakkaseler gibi kıvranarak büyüyen alevler kazanları örtmüş, Şeyh Efendi'ye cehennemi, müritlerine Şeyh'in kerametini bir kez daha derinden hatırlatmıştı. Civar tekkelerden gelen şeyhler, müritler, ahiler, saray erkanından misafirlerle birlikte yemeğe oturulmuş, içerideki kadınlar meclisine lenger lenger yemekler taşınmıştı. Düğün çorbası içilirken şehirden gelen silah sesleri artmıştı. Sonra kızarmış düğün eti, börekler, dolmalar, pilav, zerde ve hoşaf gelmişti. Yemek sinilerinin etrafına dizilmiş, ipekli kumaşlarla kaplı minderlerde kahveler de içildikten sonra zaten sessiz olan bahçeye tam bir sükunet çökmüştü. Yeşile kesmiş gökyüzünden, Haliç'ten, şehirden sızan keskin barut kokusu, odun ateşlerinin kokusuna karışarak bahçeyi kaplamıştı. Nikahı, Şeyh Efendi'nin pek saygı gösterdiği Edirne Kapı dergahının şeyhi kıymıştı. Nikahtan sonra büyük divanhaneye geçilmiş ve zikir başlamıştı. Şeyh Efendi siyah cübbesi, siyah külahı ve siyah sakalıyla abanoz bir heykel gibi kan kırmızı postunun üstünde kıpırtısız oturuyordu. İçinde dolaşan zapt edilmez istekle barut kokusu gibi yakıcı günah korkusu yüzüne yansımıyordu. Alevini içinde saklayan büyük demir bir fırın gibiydi. Hava kararınca yakılan kandillerin oynak kızıllığı, salondakilerin ruhlarını dalgalandırarak köşeden köşeye gizli rüzgarlarla dolaşıyordu. Tahta kafeslerle ayrılmış bölmenin arkasında, en önde gelin olmak üzere dizüstü çökmüş kadınlar zikrin başlamasını bekliyorlardı. Dervişler iki dizlerinin üstünde sallanarak pes bir sesle ilahiye başladılar. Sallantıların ağır ağır artmasıyla birlikte duaların ve kudüm seslerinin temposu da hızlanıyordu. Herkesin gözleri kapanmış, boyunları bir yana eğilmişti. İlahilerin arasında hu sesleri Allah Allah çığlıklarına karışıyordu. Birer birer her biri kendinden ve dünyadan kopuyor, bir başka alemin kapısından içeri girerek kayboluyordu. Cennet kokularını, o gül, çam ve ot kokularını duyuyorlar, ağlayanlar, bayılanlar çoğalıyordu. Kadınlar bölümünde bazıları birbirine sarılmış, birlikte kendilerinden geçerek iki yana sallanıyorlardı. Bedenlerinde bir boşalma, kasıklarında bir hoşlanma hissederken yüzlerine al basıyor, bedenlerinin içinden boşalan güzel kokulu sıcak sularla rahatlıyorlardı. Ten ruha değmiş, olabilecek en muhteşem huzuru ve rahatlığı hissetmişlerdi. Mehpare Hanım zikrin sonuna kadar gençliğin verdiği heyecandan olsa gerek, üç kez aynı coşkuyu yaşamış, içerisi çözülüp çözülüp boşalmış, bacakları titreyip güçsüzleşmiş, zifaf odasına bedeninden başka verebileceği hiçbir şeyi kalmamıştı. Şeyh Efendi'nin ise teni teninde kalmış, zifaf odasına büyük bir heyecanla girmişti. Aynı ibadetten biri uçmuş, diğeri coşmuş halde çıkınca, zifafta Şeyh Efendi'nin azgınlaştığı, Mehpare Hanım'ınsa çiğnenmiş hamur gibi yorgunlaştığı bir uyumsuzluk içinde gerçekleşmiş, damat kendi azgınlığından utanmış, gelin olanlardan sıkılmıştı. O gece hiç konuşmamışlardı. Bir daha da hiç konuşmadılar. Birbirlerinin sesini bilmediler. Evlilikleri birbirlerinin sesini duymadan sürdü ve bitti. Şeyh Efendi hep aynı azgınlıkla, Mehpare Hanım hep aynı yorgunlukla sevişti. bir buçuk yıl boyunca geline zevk veren tek şey zikir geceleri oldu. Kocasını değil, ayinleri bekledi heyecanla. İlk gecenin meyvesi, Elif'e Elif'ine 9 ay 10 gün sonra doğan kızları oldu. Adını Rukiye koydular. Yıllar sonra Mehpare Hanım gelinlik kıyafetiyle Osman'ın odasına geldiğinde, Şeyh Efendi'nin hiçbir zaman duyamadığı o kısık sesiyle, ''Senin deden Şeyh Hazretleri'' demişti. Beni, onu aldattığım için değil, kendi azgınlığından korkup utandığı için terk etti. Şeyh Efendi ise adını anmadığı eski karısı için, o kadın beni kapalı çarşıda atlaslar, canfesler, kadifeler satan o Arap tüccarlarla aldattı, demişti Osman'a. Bir buçuk yıl sonra arkalarında yıllarca İstanbul tekkelerinde mırıltılarla konuşulacak dedikodular bırakarak ayrıldılar. Mehpare Hanım'ın ikinci düğünü birincisinden çok daha şatafatlı ve gürültülü oldu. Yeni kocası Hüseyin Hikmet Bey, saray doktorlarından Reşit Paşa'nın oğluydu. Mısır Hidivi'nin yakın akrabası olan annesi, Hikmet daha 3 yaşındayken Reşit Paşa'dan ayrılıp Paris'e yerleşmişti. Hüseyin Hikmet çocukluğunu Paris'le İstanbul arasında gidip gelerek geçirmiş, kışları Paris'te okula gitmiş, Fransız yazarlarının, şairlerinin, şarkıcılarının, aristokratlarının katıldığı suarelerde alaycı kadınlarla, keskin nükteli zeki erkeklerle tanışmış, en güzel kadınlar tarafından öpülmeye, geniş kaldırımların kenarındaki kafelerde arkadaşlarıyla şarap içmeye alışmış, sen kenarında yürüyüşler yapıp aşka, edebiyata, felsefeye dair gençlikle ateşlenmiş tartışmalara dalmış, yazları paşa babasının yalısında cariyelerle halayıkların arasında kucaktan kucağa dolaşmış, manolya ağaçlarıyla gölgelenmiş mahçede, ıtırların, şebboyların, zambakların, güllerin arasında gezinerek çiçek kokularını birbirinden ayırt etmeyi öğrenmiş, akşamları yalıya getirilen ince saz takımından fasıllar dinlemişti. Kışları Baudelaire, Hugo, Balzac okumuş, yazları Şeyh Galip, Nedim Fuzuli divanlarını ezberlemişti. Paris'te hukuk fakültesini bitirdikten sonra babasının ''İstikbal senin için İstanbul'dadır'' sözüne uyarak Dersaadet'e yerleşip saray mabeyninde katip olmuştu. Bütün çocukluğu ve gençliği boyunca yaşadığı bu ikilik onu rahatsız etmemiş, bu iki ayrı hayat biçimini, bu birbirine hiç benzemeyen iki ayrı kültürü birbirinin ayrılmaz parçaları olarak benimsemiş, serazat ruhunun bahçelerine iki kardeş gibi koyun koyuna yerleştirmişti. Ama tümüyle İstanbul'a yerleşip bu iki kültürün birinden kopunca ruhundaki topallık ortaya çıkıp aksamaya başlamıştı. Hemen hemen hiçbir konuda şaka yapamamak, geceleri bir kadınla lokantaya gidip şarap içememek, son piyesler hakkında fikir yürütememek, Paris'in ışıklarından kopup İstanbul'un ağır baskılı, hafiyelerle, jurnallerle, tehditlerle dolu, yanlış bir tek kelimenin bütün bir hayatı yok edebileceği karanlığına hapsolmak onu bunaltıp korkutmuştu. Babasının padişah nezdindeki önemli yerine, kendine büyük ayrıcalıklar tanıyan saraydaki görevine rağmen baskıyı herkes gibi o da hissediyor, üstelik hür bir hayatın nasıl bir şey olduğunu bildiğinden bu baskıdan herkesten daha fazla rahatsız oluyordu. Ağır ağır, yabancı bir diyarda herkesten kopuk yaşayan bir insanın yalnızlığına düşmüş, çevresindeki her şey, sokaklar, arabalar, insanlar, evler ona yabancı gelmeye başlamıştı. Bu yabancılıktan duyduğu tedirginliği saklayabilmek için işi iyice züppeliye ve şatafata dökmüştü. Arabası bütün İstanbul'da ünlüydü. Floransa'da yaptırılmış faytonu iki siyah Macar kadanasıyla bu kadanaların önüne bağlanmış iki beyaz midilli çekiyordu. Kapılarına armalar işlenmişti. Elbiselerinin kumaşlarını İngiltere'den getirtiyor, Fransız sefirinin Pera'daki terzisine diktirip keselerle altın döküyordu. Arkadaş konaklarındaki müzik gecelerini hiç kaçırmıyor, en ünlü hocalardan ud dersi alıyor ama geceleri konakta yalnız kalınca piyanoda Mozart ve Chopin çalıyor, annesine Cher Maman diye başlayan uzun Fransızca mektuplar yazıyordu. Sarayın Arnavut tüfekçilerinden de birbirinin kuyusunu kazan kavuklu mollalardan da riyakar ve jurnalci mabeyincilerden de Fransızları taklit etmeye çalışan kendisi gibi züppe entelektüellerden de hatta bunu kimseye itiraf etmesi mümkün değildi ama padişahtan da aynı şekilde nefret ediyor, hayatına mal olabilecek bu nefreti saklayabilmek için de herkesle iyi geçinmeye çalışıyordu. Neşeli zamanlarında Şeyh Galip'in şiirlerini Fransızca, Vijni'nin şiirlerini Osmanlıca söylüyordu. Bitmez tükenmez bir Paris özlemi, muhteşem bir İstanbul sefahatiyle karışmıştı. Artık Paris'e dönse de rahat edemeyeceğini, orada da İstanbul'u özleyeceğini biliyordu. Sakin, huzurlu, sağlıklı bir çocukluktan sonra sağlıksız ve endişeli bir gençlik dönemi gelmişti. Şatafat, cübbelik ve eğlence tek tesellisi olmuştu. Arada bir Paris'e gitmeyi ya da Fransa'daki arkadaşlarını davet etmeyi düşünüyordu. Ama bunların hepsi de sarayda kuşku uyandırabilecek davranışlardı. Onun için hemen vazgeçiyordu. Rütbesi sık sık artıyor, mevkii yükseliyordu ama bunları da babasına borçlu olduğunu biliyordu. Bugüne dek hiçbir konuda padişaha jurnal yazmamış olması da dikkatleri çekmeye başlamıştı. Çünkü o günlerde kural çok açıktı. Jurnal yazmıyorsan sen kendin jurnal edilmesi gereken bir iş yapıyorsun demekti. Yaşı 24'e vardığında babası evlenmesi gerektiğine karar verdi. Bu kararın verilmesinde bir sabah padişahın, "Mahtum Bey, nasıl paşa hazretleri hala evlenmedi galiba, gençleri evlendirmek lazım" demesi de çok önemli bir rol oynamıştı tabii. Padişah, bekar insanların daha tehlikeli olduğuna inanıyordu ve bu inancında haklıydı. Hummalı bir gelin arayışı başladı böylece. Genç ve bekar kızı olan bütün paşaların evlerine bohçacı kadınlar gönderiliyor. O zamanlar İstanbul'da garip bir istihbarat teşkilatı gibi çalışan bu kadınlar, içinde ipeklilerin, dantellerin, tüllerin, püsküllerin olduğu alacalı bohçalarıyla dolaşıyorlar, bir punduna getirip genç kızları görüyorlar, mahalleden genç kızlarla ilgili dedikodular topluyorlar ve bütün bu bilgileri en ince ayrıntılarına kadar Reşit Paşa'nın konağına taşıyorlardı. Dadı Kalfa bu bilgileri Paşa Hazretlerine aktarıyordu ama Hikmet Bey hiçbiriyle evlenmeye yanaşmıyor, hepsine bir bahane buluyordu. Evlenmek, Paris'e bir gün yeniden dönme hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini bile bile içinde bir yerlerde kimsenin görmediği güzel bir bahçe, peri kızlarının şarkı söylediği sihirli bir koy, gizli bir cennet gibi sakladığı o sığınma bölgesinin de kaybolması, izi kaybolmuş çorak ve sessiz bir dağ başında ömür boyu kalmaya razı olması demekti. Paris'e bir daha asla dönmeyecek de olsa bu hayalinden vazgeçmek istemiyordu. Hayal, neredeyse Paris'in kendisinden bile önemliydi. Babası ise bu hayallerden haberdar olmadığı için her gün biraz daha sinirlenip öfkeleniyor, küçük beyin kaprisleriyle şımarıklıklarına söyleniyordu. O sıralarda bir cuma öğleden sonra bir parça hava alıp efkar dağıtmak için arabasıyla kağıthanede gezintiye çıkmıştı, tekerleği kırılan bir yük arabası yolu tıkamıştı. Hikmet Bey ne olduğunu anlamak için faytonun penceresinden başını çıkartınca yanında duran siyah landonun perdesinin aralandığını ve o güne dek hiç görmediği derecede güzel bir yüzün şöyle bir bakıp kaybolduğunu gördü. Bir başka zaman olsa belki de o kadar aldırmaz, bir süre sonra nasıl olsa unutacağını düşünerek geçip giderdi. Ama evlenme arayışlarının hızla sürdüğü o günlerde her kadınla ilgilenme hakkını kendinde görüyordu. Çünkü bu yasaklar kentinde her kadına yaklaşmak için çok geçerli ve ahlaklı bir nedeni vardı. Evlenme ihtimali kadınlara yaklaşma konusundaki cüretini arttırmıştı. Çok uzun yıllar sonra Osman'a, öyle bir yüzdü ki o, onu görenin hayatı bir daha eskisi gibi olamazdı, zaten olmadı da, demişti. Yüzün sahibinin kim olduğu hemen öğrenildi, hakkında bilgi toplandı. Mehpare Hanım'ın dul olması Hikmet Bey için hiç de önemli değildi. Babasının karşı çıkmasına rağmen diretti. Yalnızca bir şartı vardı, evlenmeden önce yüz yüze konuşmak istiyordu. Bu isteğin tuhaflığına rağmen damat adayının alafrangalığı ve serveti bunun kabul edilmesini sağladı.